Ayrım 13, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 156. Hal kampın aşağısındaki kumsalda kayıktan inince babasının bir grup adamı çalıştırmaya başlamış olduğunu gördü. Kıyıdaki dizili topların gördüğü zararı onarmaya uğraşıyorlardı. Yine alçak duvarlar yapıyor, martının borda ateşiyle yerlerinden çıkan topları çeviriyorlardı. Karaya çekilmiş olan Azim de zarar görmüştü. Martının ateşi tahtalarda büyük yarıklar açmıştı. Yanlarına yağan misketler neyse ki sağlam keresteleri delip geçememişti. Marangozla adamları çalışmaya başlamışlardı bile. Zarar gören kısımları kesip çıkarıyor, altlarındaki çerçeveleri kontrol ettikten sonra yerlerine geminin ambarındaki yeni meşe tahtaları geçirmeye hazırlanıyorlardı. Kömürlerin üzerinde zift kazanları dumanları tüterek kaynıyordu. Testerelerin vızıltısı ve planyaların gıcırtısı kampta yankılanmaktaydı. Hal babasını daha geride ağaçların arasında buldu. Yaralıları alelacele dikilen branda bezinden tentinin altına yatırmışlardı. 17 kişiydiler ve içlerinden çoğunun şafağı göreceği kuşku götürürdü. Ölüm havası üzerlerine çökmüştü bile. Ned Tyler aynı zamanda gemi cerrahı görevini de yapıyordu. Bu göreve kendini top güvertesi denilen acımasız deneysel okulda hazırlamıştı. Ama ne yazık ki aletlerini Azim'in delinmiş gövdesi üzerinde çalışan marangozlar gibi kabaca bir kayıtsızlıkla kullanıyordu. Hal Ned'in tayfalardan birinin bacağını kestiğini gördü. Misketler gabyacılardan birinin hemen dizinin altına gelmişti. Bir et parçası haline gelen bacaktan beyaz kemik parçaları gözüküyordu. Ned'in adamlarından ikisi hastanın kan içindeki branda bezinden kalkmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Adam kıvranıyor, çırpınıyordu. Hastanın dişlerinin arasına iki kat yaptıkları deri kemeri sıkıştırmışlardı. Gemici dişlerini deriye öylesine geçirmişti ki boynunun kirişleri kendil ipler gibi kabarmıştı. Hatları gerilmiş, yüzü kıpkırmızıydı. Gözleri yuvalarından uğramıştı. Dişleri insanı korkutan bir biçimde gülüyormuş gibi ortaya çıkmıştı. Hal adamın deri kemere bastırdığı siyah çürük dişlerinden birinin fırladığını gördü. Delikanlı bakışlarını bu sahneden kaçırarak Sir Francis'e durumu bildirdi. Martı son gördüğümde batıya doğru gidiyordu. Akbaba'nın yangını kontrol altına aldığı anlaşılıyor. Ama gemiden yine de dumanlar çıkıyordu. Çığlıklar sözlerini yarıda kesmesine neden oldu. Ned bıçağını bırakmış, kırılmış kemiğin uçlarını düzeltmek için testereyi eline almıştı. Sonra hasta birdenbire sustu. Onu tutan adamların ellerinin arasında vücudu gevşeyiverdi. Ned gerileyerek başını salladı. Zavallının artık karaya çıkma izni var. Pıhtılaşmış kanların yapıştığı eliyle yüzündeki is ve terleri sildi. Yanağında kırmızı bir iz bıraktı. Hal'in midesi ağzına gelmişti ama sakin bir sesle açıklamasını sürdürmeyi başardı. Cambrai Martı'da geri kalan bütün yelkenleri açıyordu. Delikanlı adamlarının ve babasının önünde zayıflık göstermek istemiyordu. Ama Ned başka bir gemicinin sırtından büyük bir tahta parçasını çıkarırken sesi hafifledi. Gözlerini bu sahneden ayıramıyordu. Ned'in iri yarı iki yardımcısı aslanın üzerine ata biner gibi oturarak onu sıkıca yakaladılar. Porsun tahtanın ucunu nalbant maşasıyla tuttu. Güç almak için bir ayağını aslanın sırtına dayadı ve vücudunun bütün ağırlığıyla geriye doğru eğildi. Kıymıklı tahta parçası Ned'in baş parmağı kalınlığındaydı. Ucu bir okunki gibi olduğu için yaşayan etteki yerinden çok zorlukla çıktı. Hastanın çığlıkları bütün ormanda yankılandı. Aynı anda Vali Van de Velde ağaçların arasında badi badi yürüyerek onlara doğru geldi. Karısı koluna girmişti. İçler acısı bir halde ağlıyor, zorlukla ayakta duruyordu. Zelda onun hemen arkasındaydı. Hanımının burnuna doğru yeşil şişeye konmuş amonyak ruhunu uzatmaya çalışıyordu. Van de Velde, Kaptan Courtney dedi. En şiddetli sözleri kullanarak sizi protesto etmek zorundayım. Bizim müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya gelmemize neden oldunuz. Bir gülle oturduğum yerin damından geçti, ölebilirdim. Boynundaki eşarpla sarkık yanaklarının terlerini sildi. Aynı anda Ned'in tedavi ettiği zavallı yardımcılardan biri sırtındaki derin yaranın kanamasını durdurmak için sıcak zifir dökerken tiz sesle bir çığlık attı.
Bu kaba saba adamlarınızın sessiz olmalarını sağlamalısınız.
Van de Velde elini birkaç yaralı denizciye doğru onları aşağılarcasına salladı.
Ahırlara yakışacak melemeleri karımı korkutuyor ve rahatsız ediyor.
Hasta son defa inleyerek olduğu yere yığıldı ve sesi kesildi. Ned'in tedavisi onu öldürmüştü. Sir Francis'in yüzünde sert bir ifade vardı ama yine de şapkasını çıkararak Katinka'yı selamladı. Mevrov, duyarlılığınıza saygı duyduğumuzdan kuşkunuz olamaz. Anlaşılan bu kaba saba adam da sizi daha fazla rahatsız etmemek için ölmeyi tercih etti. Konuşmasını sürdürürken yüzünde acımasız bir ifade vardı. Ciyak ciyak bağırıp şımarıkça yarı baygınlığın zevkini çıkaracağınıza yaralılara bakma konusunda Bay Ned'e yardım etmek istersiniz belki de. Van de Velde bu öneri üzerine dikleşerek öfkeyle kaptana baktı. Meinher, karıma hakaret ediyorsunuz. Onun bu kaba saba köylülere hizmet etmesi nasıl önerirsiniz? Karınızdan özür diliyorum ama burayı güzelleştirmekten başka amacı yoksa o zaman size onu kulübesine götürmenizi ve oradan çıkmamasını sağlamanızı önereceğim. Karınızın sabrını zorlayacak başka çirkin sesler duyacağı ve iğrenç şeyler göreceği kesin. Sir Francis başıyla hale peşinden gelmesini işaret etti. Valiye de arkasını döndü. Baba oğul yan yana kıyıya doğru yürüdüler. Yelkenciler ölüleri branda bezinden kefenlerine sararak bunları dikiyorlardı. Bir grupsa mezarları kazmaya başlamışlardı bile. Bu sıcakta ölülerin hemen aynı gün gömülmeleri gerekiyordu. Hal branda bezi örtülü adamları saydı. Babası ona sadece 12'si bizden dedi. Diğer 7'si martıdan. Cesetleri karaya vurdu. 8 de tutsağımız var. Şimdi onlarla ilgileneceğim. Başlarında nöbetçiler duran tutsaklar kumsalda sıra halinde yere oturmuş, ellerini başlarının arkasında kenetlemişlerdi. Baba oğul onlara yaklaşırlarken Sir Francis hepsinin duyabileceği bir sesle ''Bay Courtney'' dedi, ''adamlarınıza şu ağaçtan 8 ilmek sarkıtmalarını söyleyin.'' Dev bir yabani incir ağacının etrafa uzanan dallarını işaret ediyordu. ''O dallardan yeni meyveleri sallandıracağız.'' Öyle meşhum bir sesle güldü ki delikanlı irkildi. 8 tutsak inleyerek bağırarak itiraz ettiler. ''Biz asmayın efendim, biz Lord Hazretlerinin emirlerini yerine getirdik. Biz sadece emirlere uyduk.'' Sir Francis onları aldırmadı. ''İpleri bağlat Bay Courtney.'' Hal bir an kararsızca durdu. Böyle soğukkanlılıkla idam cezası uygulanacağı fikri onu dehşete düşürüyordu. Ama sonra babasının yüzündeki ifadeyi görünce hemen onun emirlerini yerine getirmeye gitti. Kısa sürede sağlam dallara ipler atıldı ve uçlarına ilmekler yapıldı. Azim tayfalarından bir grup kurbanları yukarı kaldırmak için hazır bekliyordu. Martı'dan esir alınan 8 tayfa birer birer ipe doğru sürüklendiler. Elleri arkalarından bağlanmıştı. Adamların başlarını bekleyen ilmeklere soktular. Hal babasının emri üzerine sıranın önünden geçerek her kurbanın kulağının altındaki düğümü düzeltti. Sonra yine babasına döndü. Rengi uçmuştu, midesi bulanıyordu. Elini alnına götürdü. ''İdam cezasını yerine getirmeye hazırız efendim.'' Sir Francis arkasını idam mahkumlarına dönmüştü. O durumda usulca ''Onları öldürmemem için bana rica et.'' dedi. ''Efendim?'' Hal şaşalamıştı. ''Kahretsin, Sir Francis'in sesi çatallaşmıştı. Bana onları affetmem için yalvar.'' Hal yüksek sesle ''Özür dilerim efendim.'' dedi. ''Bu insanları bağışlayamaz mısınız?'' Sir Francis ''Bu köpekler ipin ucunu hak ettiler.'' diye homurdandı. ''Onların iblis için bir jig dansı yapmalarını istiyorum.'' Ama onlar sadece kaptanlarının emirlerini yerine getiriyorlardı. Hal avukat rolüne ısınmaya başlamıştı. ''Onlara bir fırsat veremez misiniz?'' 8 tayfa bu tartışmayı dinlerken ilmek geçirilmiş başlarını sağa sola çeviriyorlardı. Yüzlerinde acınacak bir ifade vardı. Ama gözleri hafif bir umutla parlamaya başlamıştı. Sir Francis çenesini ovuşturdu. ''Bilmem ki, onları ne yapayım? Vahşi hayvanlara ve yamyamlara yem olmaları için ormana mı salıvereyim? Hepsini asmak daha merhametlice olur.'' Hal yalvardı. ''Lütfen onlara yemin ettirir ve kaybettiğimiz adamların yerlerini almalarına izin verirsiniz.'' Sir Francis daha da kuşkulu bir tavır takındı. ''Bana sadık kalacaklarına yemin ederler mi hiç?'' Öfkeyle idam mahkumlarına baktı. Adamlar boyunlarında ilmekler olmasaydı dizlerinin üstüne düşeceklerdi. ''Size sadakatle hizmet ederiz efendim. Bu genç centilmen doğruyu söylüyor. Bizden daha iyi ve sadık hizmetkarlar bulamazsınız.'' Sir Francis, kulübemden İncil'imi getir diye homurdandı. 8 denizci boyunlarında ilmeklerle hizmet yemini ettiler. Koca Daniel iplerini çözerek onları götürdü. Sir Francis memnun bir tavırla adamların arkasından baktı. Kayıplarımızdan bazılarının yerini alacak 8 usta denizci diye mırıldandı. Azimi ay sona ermeden denize açılacak hale getirmek istiyorsak her insana ihtiyacımız olacak. Gölün üzerinden kayaların arasındaki girişe baktı. Burada kalırsak bundan sonra bizi kimin ziyaret edeceğini sadece Tanrı bilir. Hale döndü. Şimdi geriye Akbaba'nın romunu yalayıp yutan ayyaş köpekler kaldı. Bir kırbaç cezasına daha hazır mısın Hal? Mürettebatın yarısını kediyle işe yaramayacak hale getirmenin sırası mı baba? Akbaba biz denize açılacak duruma gelmeden geri dönerse bu adamlar etleri yarı dökülmüş sırtlarıyla daha iyi savaşamazlar. Sir Francis soğuk bir tavırla, yani onları hiç cezalandırmadan salıverelim öyle mi dedi. Yüzünü oğlununkine yaklaştırmıştı. Neden onlara para cezası vermiyorsunuz? Stanvastighide'dan aldığımız ganimetten paylarına düşen miktarı almıyorsunuz. Buna ayık olan ve savaşan tayfaların arasında bölüştürürsünüz. Sir Francis hala oğluna bakıyordu. Sonra haşince gülümsedi. Süleyman'ın hükmü. Keseleri tayfaların canını sırtlarından daha fazla yakacak. Böylece bizim payımıza da birkaç gulden daha düşecek. Cambrai kontu Angus Cochran dağdaki geçidin tepesine çıktı. Burası martıdan kıyıya çıktı, kumsaldan en aşağı 300 metre yüksekti. Porsunuyla iki tayfa peşindeydiler. Hepsinin de tüfekleri ve kılıçları vardı. Adamlardan biri içi tatlı su dolu küçük bir fıçıyı omzunda taşıyordu. Çünkü Afrika güneşi insanın vücudundaki nemi çok çabuk emiyordu. Cambrai'nin çok iyi bildiği bu gözetleme yerine ulaşmak için sabahın yarısını zor bir yürüyüşle geçirmişlerdi. Dik uçurumların kenarındaki raf gibi dar çıkıntılarda av hayvanlarının açtığı patikaları izlemişlerdi. Cambrai buraya daha önce de birkaç defa gelmişti. Onu ilk kez buraya kıyıda yakaladığı bir hotanto getirmişti. Akbaba şimdi bir kayanın oluşturduğu taht gibi yere rahatça yerleşti. Hotanto'nun beyaz kemikleri ayaklarının altındaki otların arasında duruyordu. Kafası inci gibi parlıyordu. Çünkü 3 yıldan beri oradaydı ve karıncalarla diğer böcekler kemikleri iyice kemirmişlerdi. Tabii vahşi yerlinin oraya geldiğini Ümit Burnu'ndaki Hollanda kolonisine açıklamasına izin vermek delilik olurdu. Cambrai buradan iki okyanusu ve sıra dağların doruklarını görebiliyordu. Soluk kesici bir manzaraydı. Kaptan geldikleri tarafa baktığında Moray martısını görebiliyordu. Gemi dağların denize indiği yerde dik kayaların dibindeki küçücük daracık kumsalın yakınında demirlemişti. Deniz kıyısındaki bu sıra dağlarda birbirinden belirgin tam 12 doruk vardı. Bunlar ele geçirdiği Hollanda haritalarında 12 havari diye işaretlenmişti. Akbaba teleskopla martıya baktı. Buradan kış tarafında yangının verdiği zararı fark etmek imkansızdı. Cambrai mizana direklerinin yerine yenilerini dikmeyi başarmıştı. Onlara yeni yelkenler de takmıştı. Bu yükseklik ve uzaklıktan kimsenin göremediği, havarilerin aşağısındaki yeşil koyda bekleyen gemi her zamanki kadar güzel görünüyordu. Cambrai'yi karaya getiren büyük kayık kumsala çekilmişti. Kaptanın karada başı derde girdiği takdirde oradan çabucak uzaklaşmaları için hazırdı tekne. Ama Akbaba bir belaya çatacağını sanmıyordu. Çalılıkların arasında birkaç hotantoyla karşılaşabilirdi. Ama onlar yarı çıplak dolaşan zararsız yerlilerdi. Elmacık kemikleri çıkık, gözleri Asyalılarınki gibi çekik, kırsal bölgeye alışık insanlardı onlar. Başlarının yukarısına tüfekle ateş edilirse çabucak kaçışırlardı. Bu çetin evcilleştirilmemiş yerde çok bol olan vahşi hayvanlar daha tehlikeliydi. Bir gece önce demirli martının güvertesinde karadan gelen dehşet verici, kan dondurucu kükremeler duymuşlardı. Ses kah yükseliyor, kah alçalıyordu. Sonra gürültü, homurtular ve iniltiler arasında sona ermişti. Sanki cehennemdeki zebaniler koro halinde şarkı söylüyorlardı. Bu kıyıyı bilen daha eski denizciler birbirlerine aslanlar diye fısıldamışlardı. Mürettebat gürültüyü adeta huşu dolu bir sessizlikle dinlemişti. Şafak zamanı o korkunç sarı kedilerden birini görmüşlerdi. Bir midilli büyüklüğündeki hayvanın başını ve omuzlarını koyu renk sık bir yele kaplıyordu. Aslan beyaz kumların üzerinde bir krala yakışan tembellikle yürüyordu. Ondan sonra Cambrai ve yanındakileri kıyıya götürmeleri için kayığın mürettebatını kırbaçla tehdit etmek gerekmişti. Akbaba kareli eteğinin önünden sarkan deri kesesini alıp içinden kurşun ve kala yalaşımından yapılmış bir matara çıkardı. Matarayı başına dikip iki yudum içti. Sonra da zevkle derin bir soluk aldı ve mataranın tıpasını kapattı. Porsunla iki tayfa dikkatle ona bakıyorlardı. Akbaba onlara gülerek başını salladı.
''Bu size zarar verir. Bu sözlerimi unutmayın. Viski iblisin kendi sıcak çişidir. Benim gibi şeytanla bir anlaşma yapmadıysanız ağzınıza hiçbir zaman viski koymamalısınız.''
Matarayı tekrar kesesine soktu ve teleskopu gözüne götürdü. Sol tarafında denizden karaya bakan ilk gemicilerin aslan kafası diye adlandırdıkları Sphinx biçimi doruk yükseliyordu. Sağ taraftaysa dev Masa Dağı'nın dümdüz tepesine doğru yükselen dimdik kayalar vardı. Dağ bütün ufka hakimdi ve altındaki körfeze de onun adı verilmişti. Akbaba'nın oturduğu yerin çok aşağılarındaki Masa Körfezi çok güzel, geniş bir koydu. Burunların arasında küçük bir ada vardı. Hollandalılar ona Robben Adası adını vermişlerdi. Oraya doluşan binlerce fok balığının ismiydi bu. Bunun ötesinde rüzgarın dalgalandırdığı o uçsuz bucaksız Güney Atlas Okyanusu uzanıyordu. Cambrai yabancı bir yelkenlinin gelip gelmediğini anlamak için orayı taradı. Ama hiçbir şey görmeyince dikkatini Ümit burnundaki Hollanda kolonisine verdi. Koloniyi etrafındaki kayalık vahşi yerden ayırt edecek fazla bir şey yoktu. Oradaki birkaç binanın damları sazlandı ve çevreden pek farklı durmuyordu. İnsanların oraya geldiklerini gösteren en belirgin işaret, doğuya giden VOC gemileri için kumanya üretilen bostanlardı. Dikdörtgen biçimi düzgün yerler yemyeşil ya da yeni kazılmış toprakların rengindeydi. Kumsalın hemen yukarısında Hollanda Kalesi vardı. Cambrai uzaktan bile orasının hala tamamlanamamış olduğunu görüyordu. Hollandalıların İngiltere ile savaşa girmelerinden beri yapıyı hızlandırmaya çalıştıklarını diğer kaptanlardan duymuştu. Ama dış surlarda hala tamamlanmamış açıklıklar vardı. Bunlar dişler çekildikten sonra boş kalan yerlere benziyordu. Yarı tamamlanmış kale Cambrai sadece onun topları altındaki körfezde demirli olan gemilerin korunması bakımından ilgilendiriyordu. Şu anda körfezde üç büyük gemi vardı. Akbaba bütün dikkatini onlara verdi. Gemilerden biri donanmaya ait bir firkateyne benziyordu. Ana direğinde Hollanda Cumhuriyeti'nin turuncu, beyaz ve mavili bayrağı uçuşuyordu. Gövdesi siyahtı ama top lumbarları beyazla çevrilmişti. Cambrai kendi tarafında 16 top saydı. Çarpışma olursa firkateynin ateş gücünün Martin'inkinden baskın çıkacağına karar verdi. Ama savaşmak gibi bir niyeti yoktu. O daha kolay avlar istiyordu. Yani körfezdeki diğer iki gemiden birini. Bu iki tekne ticaret gemisiydi ve direklerinde şirketin bayrakları dalgalanıyordu. Cambrai teleskopla gemilere daha dikkatle bakarken, ''Hangisini seçmeli?'' diye mırıldandı. Gemilerden biri ona tanıdık geliyordu. Suyun yüzeyinden epey yüksek durduğundan yük taşımadığını tahmin etti. Hollandalılara ait sömürgelere gidecek ve oralardan değerli yükler alacaktı. Akbaba sonra, ''Tanrım hayır!'' diye bağırdı. ''Gemiyi şimdi biçiminden tanıdım. Bu Lady Edwina, Frankie'nin eski gemisi. O bana gemiyi fidye talebiyle Ümit Burnu'na gönderdiğini söylemişti.'' Cambrai gemiyi bir süre daha inceledi. Gemi iyice boşaltılmış, toplarını bile almışlar. Gemi bir ganimet olamazdı. Cambrai'nin ilgisi söndü ve teleskopu da ikinci ticaret gemisine doğru çevirdi. Bu tekne Lady Edwina'dan biraz küçüktü. Ama yük yüzünden çok ağırlaşmış, hemen hemen alt lombozlarına kadar suya gömülmüştü. Dönüş yolunda olduğu belliydi. Ambarları doğunun hazineleriyle doluydu. Gemiyi daha da çekici yapan diğer tekneye göre kıyıdan daha uzağa demir atmış olmasıydı. Gemi kalenin surlarından en aşağı iki halat boyu uzaklıktaydı. En iyi koşullar altında bile kıyıdaki Hollandalı topçuların o kadar uzağa ateş etmeleri olanaksızdı.
Güzel bir görünüm. Akbaba kendi kendine güldü. İnsan ona bakarken ağzı sulanıyor.
Cambrai yarım saat daha körfezi inceledi. Kıyı yakınındaki akıntıyı belirten rüzgarın getirdiği su serpintisi ve köpükten çizgileri izledi. Yukarılardan esen rüzgarı saptadı. Masa körfezine nasıl gireceğini planladı. Hollandalıların aslan kafasının yamaçlarında küçük bir karakolları olduğunu biliyordu. Nöbetçiler topları olan yabancı bir geminin yaklaştığını yerleşim merkezine haber vererek oradakileri uyaracaklardı.
Ayın şimdiki durumuna göre gece yarısı bile martı daha açıklardayken yelkenlerinin pırıltısını seçebilirlerdi. Akbaba'nın geniş bir daire çizerek ufkun ötesine inmesi ve batıdan yaklaşması gerekiyordu. Robben atasını siper alarak en dikkatli bir nöbetçinin bile göremeyeceği bir biçimde süzülecekti. Mürettebatı kıyıdaki topların altından hazine ele geçirme konusunda ustaydı. Bu özel bir İngiliz hilesiydi. Hem Hawkins'in hem de Drake'in çok sevdikleri bir oyundu. Camray bu oyunu daha da geliştirmiş, kusursuz bir hale sokmuştu. Onun içinde kendini Elizabeth çağında yaşamış olan o iki ünlü korsandan daha usta sayıyordu. Düşmanın burnunun dibinden ganimet ele geçirmek ona çalınan hazineden daha büyük bir zevk veriyordu. Bu kocası yanında uyuyan evli bir kadınla sevişmeye benziyordu. Akbaba güldü ve teleskopla körfezi taradı. Oraya son gelişinden beri bir şeylerin değişip değişmediğini anlamaya çalışıyordu. Kıyıya yeni yerleştirilmiş bir top gibi gizli bir tehlike olup olmadığını. Öğleyi geçiyordu. Filika'nın beklediği kıyıya erişmek için uzun bir yolu aşmaları gerekiyordu. Ama Akbaba orada biraz daha kaldı. Ganimetin yelkenlerini teleskopla inceledi. Tekneyi ele geçirir geçirmez mürettebatının yelkenleri çabucak açmaları ve karanlıkta rüzgar altına doğru gitmeleri gerekiyordu. Gökyüzünün güney bölümünün yarısını kapatan Masa Dağı'nın dev silüetini kerteniz alan Akbaba, martıyı batıdan körfeze sokarken gece yarısını geçmişti. Yarım ayın aydınlattığı bu yıldızlı berrak gecede bile aslan kafasındaki nöbetçilerin onu göremeyeceklerinden hala emindi. Robben adasının balinaya benzeyen kara silüeti şaşılacak bir hızla ilerideki gölgelerin arasında belirdi. Camray bu çorak kaya parçasında daimi bir yerleşim merkezi olmadığını biliyordu. Onun için martıyı adanın rüzgar altı tarafına iyice yaklaştırdı. Demiri rüzgardan korunan suya 7 kulaç derine attı. Güvertedeki filika suya indirilmeye hazırdı. Düğümlü demir hafif dalgaların arasına şapırdayarak dalar dalmaz filika güverteden kaldırılıp denizin yüzeyine bırakıldı. Akbaba ele geçirecekleri gemiye çıkacak grubu incelemişti. Adamlarda tabanca, kılıç ve meşe sopalar vardı. Yüzlerini lamba isiyle karartmışlardı. Bu halleriyle vahşilere benziyorlardı. Sadece gözleri ve dişleri parıldıyordu. Arkalarına zifle karartılmış deniz ceketleri giymişlerdi. İki adam ganimetin demir palangasını kesmek için baltalar almışlardı. Gemiden filikaya en son Akbaba indi. O tekneye atlar atlamaz hemen yola çıktılar. Küreklerin sesinin duyulmaması için önlem alınmış, ıskarmozlara bezler sarılmıştı. Duyulan tek ses kürekler suya dalarken çıkan şıpırtıydı. Ama bu da dalgaların hışırtısı ve rüzgarın iç çekişini andıran hafif sesi arasında duyulmuyordu. Adanın arkasından çıkar çıkmaz karadaki ışıkları gördüler. Kalenin surlarında yakılan nöbet ateşleri birkaç kıvılcıma benziyordu. Surların dışındaki deniz kıyısındaki binalarda lambalar yanıyordu. Akbaba'nın dağların ortasından gördüğü üç gemi hala körfezde demirliydi. Her birinde ana direkte ve kıçta birer fener asılıydı. Camray karanlıkta sırıttı. ''Bu peynir kafalıların bizi böyle karşılamaları büyük nezaket. Savaş olduğunun farkında değiller mi?'' Akbaba bu uzaklıktan bir gemiyi diğerinden henüz ayırt edemiyordu. Ama Filika'daki tayfalar hevesle kürek çekiyorlardı. Burunlarına ganimet kokusu geliyordu. Camray yarım saat sonra hala körfezin gerilerinde olmasına rağmen Lady Edwina'yı seçebildi. Tekneyi hesaba katmadan bütün dikkatini diğer gemiye verdi. Yelkenli yerini değiştirmemişti. Diğer teknelere göre kaledeki toplardan daha uzaktaydı. Camray Porsu'nun fısıltıyla geminin iskele tarafına doğru gidelim diye emretti. Filika bir derece saptı ve küreklerin temposu hızlandı. İkinci büyük kayık Filika'nın kıç tarafına çok yakındı. Sahibini izleyen bir av köpeği gibi. Camray geriye kayığın kara silüetine bakıp takdirle bir şeyler mırıldandı. Bütün silahların üzerleri örtülmüştü. Ay ışıklarının kınından çekilmiş kılıç ya da tabancanın namlusundan yansıyarak gemideki nöbetçileri uyarması ihtimali yoktu. Rüzgarın duman kokusunu taşımaması ya da yaklaştıklarını belli etmemesi için bir kibrit bile çakılmamıştı. Demirli gemiye doğru kayarlarken Camray kıç yatırmasındaki adı okudu. The Swell. Bu sözcük kırlangıç anlamına geliyordu. Akbaba demirin yukarısında bir nöbetçi olup olmadığını anlamaya çalışıyordu.
Bu kıyı rüzgar altındaydı. Güneydoğudan esen ve ne yapacağı belli olmayan bir rüzgar dağın etrafında döneniyordu. Ama ya Hollandalı kaptan görevini ihmal ediyordu ya da nöbetçi uyuyakalmıştı. Çünkü karanlık gemide hiçbir hareket yoktu. İki tayfa kırlangıca yanaştıkları zaman çarpışmayı engellemek için hazır bekliyorlardı. Çarpmayı yumuşatmak için filikanın yanına düğümlenmiş üst tüpü asılmıştı. Sağlam tahtalar geminin gövdesine hızla çarparsa teknede bulunan herkesi uyandıracaktı. Filika gemiye bir bakirenin öpücüğü gibi hafifçe dokundu. Bir maymun çevikliğiyle tırmanabildiği için seçilen bir tayfa hemen yandan yukarı çıktı. Halatı top yerine bağladı ve kangalı aşağıdaki kayığa attı. Kamray bir an durup fırtına lambasının kapağını açtı ve ağır yanan bir kibriti aleve uzatarak tutuşturdu. Sonra da halatı tutup çizmesiz, geyik avlaya avlaya altları sertleşmiş çıplak ayaklarıyla yukarıya tırmandı. İki filikanın da mürettebatı sessizce ama hızla atılarak onu izlediler. Onlar da yalın ayaktılar. Kamray Kavela'yı kemerinden çekti ve yanında Porsun'u sessizce burna doğru koştu. Demir nöbetçisi güvertenin rüzgar almayan tarafına kıvrılıp yatmıştı. Şöminenin önüne uzanmış bir av köpeği gibi uyuyordu. Akbaba adamın üzerine eğildi ve demir çubukla kafasına hızla vurdu. Tayfa içini çekti, kollarını açtı, vücudu gevşedi ve kendinden geçti. Akbabanın adamları kırlangıcın alt güvertelere inen merdivenlerin başına koşmuşlardı bile. Kamray kıça koşarken onlar da kapakları kapatıyor ve trizleri vuruyorlardı. Böylece Hollandalı mürettebat aşağıya hapsolacaktı. Kamray kendi kendine, gemide 20'den fazla tayfa yok sanırım diye mırıldandı. Zaten de Ruyter usta gemicileri donanmaya almıştır. Bu gemide çocuklar ve bir ayağı çukurda şişko ahmaklar olmalı. Onların bize fazla zorluk çıkaracaklarını sanmıyorum. Akbaba başını kaldırıp hızla yelkenlere tırmanan ve serenlerde dans eden adamlarının yıldızların önündeki silüetlerine baktı. Yelkenler açılırken ilerden gelen hafif şangırtıyı duydu. Demirin palangası baltayla kesilmişti. Kırlangıç Akbaba'nın ayakları altında hemen canlanarak özgürlüğüne kavuştu. Akbaba'nın porsunu dümene geçmişti bile. Kamray hemen ileri diye emretti, batıya doğru. Porsun geminin burnunu olabildiğince rüzgara doğru çevirdi. Kamray iyice yüklü geminin şaşılacak kadar kolaylıkla idare edildiğini hemen anladı. Bu rota üzerinde Robben adasını rahatlıkla geçebileceklerdi. Akbaba'nın 10 silahlı adamı onu izlemek için hazır bekliyorlardı. İkisinin ellerinde fırtına fenerleri vardı. Hepsi de tabancaları için kibritlerini çakmışlardı. Kamray fenerlerden birini alıp adamlarının başına geçti. Onları koşarak kıştaki subaylara ait bölüme götürdü. Kıç güvertelerine açılması gereken kapıyı yokladı, kilitli değildi. Akbaba kapıdan hızla ve sessizce girdi. Feneri uzattığı zaman ranzada püsküllü bir gecelik takkesi giymiş olan bir adam doğrulup oturdu. Uykulu uykulu, "Where is that?" diye sordu. Kamray adamın bağırmaması için çarşafları başının yukarısına kadar çekti. Kaptanı susturup bağlama işini mürettebata bırakarak koşa koşa koridora çıktı. Yandaki ilk kameraya daldı. Burada yine Hollandalı bir subay uyanmıştı. Tombul ve orta yaşlı bir adamdı. Kırlaşmaya başlayan saçları gözlerine inmişti. Ranzasının ayak ucunda kınının içinde asılı olan kılıcını almak için uzanırken uykulu uykulu sendeliyordu. Kamray fenerin ışığını Hollandalı'nın gözlerine tuttu. İki ağızlı kılıcının sivri ucunu adamın boğazına dayadı. Akbaba, "Angus Kamray hizmetinizde," dedi. "Teslim olun yoksa sizi küçük parçalara ayırarak martılara ağır ağır yediririm." Hollandalı belki R'leri fazla belirgin İskoç aksanı yüzünden bir şey anlamamıştı. Ama Kamray'ın ne demek istediği belliydi. Hayretle ona bakan Hollandalı ellerini yukarı kaldırdı. Korsanlar da etrafını alarak çarşafı başına sardılar ve adamı güverteye çıkardılar. Kamray son kameraya koştu ama elini tam kapıya uzattığı sırada kapı öyle şiddetle açıldı ki Akbaba koridorun bölmesine çarptı. Karanlık kameradan dev gibi bir adam fırladı. Kanı donduracak bir sesle bağırıyordu. Kılıcını Akbaba'nın kafasına doğru salladı ama dar koridorda kılıç kapının çerçevesine çarptı. Böylece Kamray da kendini toparlamak için zaman buldu. Yabancı yine öfkeyle böğürerek tekrar saldırdı. Ama Akbaba bu sefer kendini korudu. Kılıç omzunun üzerinden kaydı ve gerideki panoyu parçaladı. İki iri yarı adam koridorda öfkeyle ilerlediler. Çok yakından adeta göğüs göğüse dövüşüyorlardı.
Hollandalı hem kendi dilinde hem de İngilizce bağırarak hakaretler yağdırıyordu. Cambrai ise İskoç aksanıyla ona kendi dilinde karşılık veriyordu. Avaz avaz, seni ahmak peynir kafalı, ırz düşmanı, senin ciğerlerini kulaklarına tıkayacağım. Tayfaları ellerindeki sopaları kaldırmış etraflarında dans ediyor ve Hollandalı subayı devirmek için fırsat kolluyorlardı. Ama Cambrai onu öldürmeyin diye bağırdı. O pek cici bir çocuk. Fidye olarak bol para kazanmamızı sağlayacak.
13. ayrımın sonu. Sayfa 168.